Ayrım 53.
Sayfa 523. Louis Blanc, duygusal sosyalizmin tumturaklı temsilcisi, bir başka haine, Ledru Rollin'e karşı entrikalar çevirerek ikinci kalite adayların oluşturduğu bu güruha katıldı. Eğlenceleri sırasında güya onlara gönderilen çeşitli adresleri okudular. Bütün yakarışlarına karşın Almanya'dan bir tek mesaj bile almayı başaramadılar. Alman proletaryasının gelişimini gösteren tipik bir belirti. Onlar mesaj göndermesi ricasıyla Blanqui'ye devrimin ve komünizmin bu aydın fedaisine de yazdılar. O onlara şöyle bir şerefe kadeh kaldırmayla yanıt verdi. Halka uyarı. Gelecekteki devrimi nasıl görünmez tehlikeler bekliyor. Dünkü devrimi parçalayan o aynı görünmez engeller, su altı taşları. Devrimi savunan hatip kılığındaki burjuvaların ağlamaklı nutuklarının etkisi. Ledru Rollin, Louis Blanc, Lamartine, Flocon. Karanlık bir liste. Demokratik Avrupa'nın her yanında kanlı harflerle yazılı dehşet verici isimler. Geçici hükümet devrimi öldürdü. Tüm felaketlerin ve binlerce kurban kanının sorumluluğu ona ait. Gericilik demokrasiyi öldürürken sadece görevini icra ediyordu. Çabuk kanan halkın kendi yöneticileri olarak gördüğü ama onları gericiliğin eline teslim eden hainler suç işlediler. Kahrolası hükümet, o halkın haykırışlarını ve yalvarışlarını dinlemeden, çaresizliğe kapılan köylüleri çılgına çeviren 45 santimlik vergi belirledi. O, monarşinin temel karargahlarını, monarşi mahkemelerini ve kanunlarını koruyor. İhanet. 1848 devrimini yok eden tüm felaketlerin suçlusu onlar, yalnızca onlar. Büyük suçlular var. Ama aralarındaki en kötüleri yüzlerinde onların güzel konuşmalarına kanan halkın kendi kılıcını ve kalkanını gördükleridir. Halkın coşkuyla kendi geleceğinin temsilcisi olarak ilan ettikleridir. Eğer halk gelecekteki zafer gününde zayıf ve kötü hafızası ve hoşgörüsü nedeniyle kendi sözlerine ihanet eden bu adamlardan bir tanesini bile iktidara getirirse çekeceğimiz var demektir. Devrim ikinci kez yok edilir. Varsın işçiler bu lanet isimlerden oluşan listeyi sonsuza dek hatırlasınlar. Ve eğer sadece birisi, evet eğer sadece birisi bir gün devrimci hükümette görülürse, varsın herkes bir insan gibi bağırsın. İhanet. Çünkü o zaman konuşmalar, yeminler, programlar yine sadece bir kurnazlık ve kandırmacadan ibaret olur. Aynı hokkabazlar, ancak yine aynı sihirbazlıkları yapmak için dönerler. Bu, daha da acımasız bir gerici faaliyet zincirinin ilk halkası olur. Eğer yine ortaya çıkma cüretini gösterirlerse, onlara lanet olsun. Eğer aptal kalabalık tekrar onların ağlarına düşerse, utansın, yazıklar olsun. Şubat sihirbazlarının kent valiliğinden sonsuza dek kovulmaları yeterli değil. Muhtemel yeni hainlere karşı da önlem almak gerekir. Proletaryanın omuzlarında yükselen ve şunları gerçekleştirmeyen hükümetler ihanet etmiş olacaktır. 1. Burjuva muhafız ordularının tamamını silahsızlandırmak. 2. Tüm işçileri ve onların askeri organizasyonlarını silahlandırmak. Tabii ki başka birçok faaliyetin yürütülmesi de zorunlu olacak. Ancak bunlar doğal olarak önceden verilen teminat gereği halkın güvenliğini sağlayan bu ilk hareketten sonra gündeme gelecek. Burjuvazinin elinde bir tek tüfek bile olduğu sürece kurtuluş yok. Şu anda kitlelerin sempatisini kazanmak için birbirleriyle yarışan çeşitli öğretilerin yandaşları, kurbanı onun gölgesi uğruna terk etmemek şartıyla reform yapma ve halkı refaha ulaştırma vaatlerini gerçekleştirebilecekler. Eğer halk kendini teorilere kaptırıp tek pratik ve umut verici unsur olan güç için çaba göstermezse ancak acı bir başarısızlığa uğrar. Silah ve örgütlenme. İşte ilerlemenin temel kuralı, yoksulluğu yok etmenin kesin yolu. Kılıç kimde ise ekmek de onda. Silahın karşısında herkes diz çöküyor, oysa silahsız kalabalığı dağıtıyorlar. İşçilerin süngüleriyle ayağa kalkmış bir Fransa. İşte sosyalizmin gelişi. Silahlı proleterler için hiçbir şey olanaksız olmayacak, tüm engeller, her karşı koyuş yok olacak. Ama sokaklarda gezinerek, özgürlük ağaçları dikerek, ahenkli cümlelerle eğlendirilen proleterler, başlangıçta kutsal su, sonra hakaret, sonunda da kurşun ve daima yoksulluk alacaklar. Varsın halk seçimini yapsın. Stock yazıyı okuduğunda hafif bir düş kırıklığı hissetti. İhtiyar güzel yazmış diye düşündü. Ama yine de bir şeyleri eksik bırakmış, tam olarak söylememiş. Ve eski mücadeleci, Marx ve Engels'in yoldaşı Johann birden huzursuzluğunun nedenini buldu. Blanqui, biz işçileri dünyanın en devrimci sınıfı haline getirenin yaşamın ta kendisi olduğunu kavrayamamış. Üstelik o, işçilerle köylülerin yoksulluğunu aynı kefeye koyuyor. Proleterleri anlayamamış. İşte bundan dolayı Blanqui'nin sözleri berraklıktan yoksun. Hayır, bizimki gibi bir birlik kuramayacak. Bu yiğit devrimci, kafası karmakarışık, kendini beğenmiş Barbie'ye benzemiyor. Ama Marx ve Engels'le arasında da yıldızlar kadar mesafe var. Fransa'ya dönmek için sabırsızlanan Stock, Mainz'da kısa bir süre kaldı. Orada kendisine daha fazla ihtiyaç vardı. Zeki ve iyi bir gözlemci olan Lesner onu tutmaya çalışmadı. Çalışmak daha iyi olacak diye karar verdi. Ayrılık günü geldiğinde ihtiyar savaşçı ve genç kalfa iki eşit dost gibi bira içip sohbet ettiler. Sen benden 15 yaş gençsin. Ben 40'ın üzerindeyim. Belki de kardeşlerimizin mutlu gününü göreceksin. Bizim işçi hayatımız da bundan ibaret, dedi Johann Stock. Devrimcinin yaşı yoktur, diye itiraz etti Lesner. Bu yüzden mücadele her gün yeniden başlıyor. İşte şimdi ben bildirilerle uğraşıyorum. Onları basarken kendimi güneş ışınlarını kağıda sarmış, sonra da dağıtmış gibi hissediyorum. Gerçekten zor zamanlar yaşıyoruz ama zırlamak sana yakışmıyor ihtiyar. Stock somurttu ama birden Lesner'in elini tutarak konuşmaya başladı. Başlangıçta sana bir tokat atmak geçti içimden ama sonra haklı olabileceğini düşündüm. Geleceğe kredilenmiş bir mücadeleyi sürdürmekten yoruldum. Yoksa sen beni tanıyamadın mı? Hayır Lesner, bende esnaf ruhu yok, ağlamıyorum. Stock Paris'e döndüğünde kendisinden kuşku duymaktan yine de uzun süre kurtulamadı ama genellikle çaresizliğe kapılmamaya çalışıyordu. Akşamları yanına işçiler geliyordu. Janet artık romancıların sürükleyici kuruntularını değil, Marx, Engels ve diğer komünistlerin kitaplarını dinlemeye başlamıştı. Başlangıçta sıkılıyordu ama gittikçe emekçi halkın yaşamı hakkındaki sade ve berrak düşünceler onun da ilgisini çekmeye başladı. Önce ilk kez karmaşık bir senfoni dinleyen insanın duyduğu sarhoşluğa kapılıyor, rahatsız oluyor ama sonra okunan metnin içeriğini kavradığında birden önünde daima düşlediği bir ses ve renk dünyası açılıyordu. Başlangıçta gürültülü ve karışık gelen şey, şimdi çeşitli enstrümanların seslerini algıladığı muhteşem bir müziğe dönüşmüştü. Bugünlerde Paris'te ve tüm Fransa'da sıkıca kenetlenen Bonapartistlerin partisi darbe hazırlıklarına başladı. Afrika generalleri denen kavan yakın adamları ordudaki en önemli mevzilerden uzaklaştırıldı. Onların yerine ustaca Bonaparte yandaşları yerleştirildi. Okullar din adamlarının eline verilerek Vatikan'ın gönlü hoş edildi. Bu pis iş demokrasinin ve sosyalizmin azgın düşmanı Adolf Thiers tarafından tezgahlanmıştı. Thiers, eğitim sistemini inceleme komisyonunun başkanıydı. Düşüncelerini hiçbir zaman gizleme ihtiyacı hissetmeyen bu başkan, zorunlu eğitimin komünizmin ta kendisi ve halk için okulun da gereksiz bir müsriflik ve lüks olduğunu ilan etti. Kitlelerin, diyordu Thiers, yukarıdan önceden belirlenmiş doğrulara ihtiyacı vardır ve onların tek felsefesi din olmalıdır. Katolik Kilisesi ve hayırsever din örgütleri halk okullarına hakim olduklarında çok sayıda köy öğretmeni işten kovuldu. Onların yerine siyah cübbeliler geçti. Demokratlar da üniversite profesörleri, memurlar, az subaylar ve subaylar baskı altına alındı. Birçoğu Afrika'ya ve diğer sömürgelere gönderildi. Daha çok polis hükümetine benzemesine karşın Louis Bonaparte'ın hükümetine Hizmetçiler Hükümeti adı verildi. Ülke boynuna geçirilen jandarma kemendinden boğulmak üzereydi. Memurlar ve subaylar arasındaki eyyamcı şöhret düşkünleri, takip edilenlerden değil takip edenlerden olmak için Bonapartistlere yakın duruyorlardı. Fransa'nın yürütme organının yarım milyonluk bir memur ordusu vardı. Devlet tüm yurttaşların sadece en önemli işlerine değil günlük yaşamlarındaki en küçük faaliyetlerine bile karışarak onları sıkı bir takip altında tutuyordu. Bu süre içerisinde tarım büyük zorluklar yaşarken sanayi ve ticaret gelişmeye devam etti. 1851 yılında yüksek sosyete en hareketli günlerini yaşamaktaydı. Elise Sarayı'ndaki balolardan sonra Marie de Roux'un muhteşem kabulü de yaklaşıyordu. Bonapartistlerin planına göre bu akşam komplo yöneticileri gözden geçirilecekti. Marie, Louis Napolyon'un başarılarından adeta uçuyordu. Kim bilir diye düşünüyordu Marie. Belki de onun yükselmesi için yaptıklarımın karşılığında amcasının yaptığı gibi benimle evlenir. Kocam engel olamaz, onu her an ortadan kaldırabiliriz. Josephine Beauharnais benden daha soylu değildi ve çok daha aptalmış. Yüksek çevrelerde benim prestijim de onunkinden kat kat iyi. Kont Morny bir süredir başkanın sevgilisinin en güvenilir dostu olmuştu. Her an Marie'ye ulaşabiliyordu. Balo gününde kuaför son bukleyi de tamamlayıp tacı tilkiciğin kızıl saçlarına yerleştirdiğinde Joseph Morny onun özel odasına girdi. Her şey mükemmel bayan dedi ve geniş küçük eliyle yanından geçen güzel hizmetçinin yanağından makas aldı. Dün Grand Opera'da Cavagnac'ın locasına uğradım. Bu ihtiyar deve bana öyle bir baktı ki sanki onun deve çobanıymışım gibi. Ama ben ona bol bol iltifat edip övgüler yağdırınca yumuşadı. Demiryolu hisselerimin üzerine iddiaya girerim ki onun kuşkularını giderdim ve yalanlarıyla şişmiş olan safra kesesini de galiba yıkadım. Ne biçim konuşuyorsunuz Joseph? Balık tüccarlarının toplantısında değilsiniz diye somurttu Marie. Orlean ailesinin en hırslı propagandacılarından bir bayan diye devam ediyordu Morny. Kin dolu bir ifadeyle bana şöyle sordu. Eğer benim ulu kardeşim ulusal meclisi dağıtırsa ben ne yapacakmışım? Aklıma gelmişken bu hiç de fena bir fikir değil. Bilmiyorum diye cevap verdim o aptala. Ama böyle bir şey olursa sizi temin ederim ki daima süpürge kimin elindeyse onun yanında olurum. Marie kurnaz gözleriyle gülümsemekle yetindi. Yüzündeki tenine kaymak rengi veren kalın makyaj tabakasının bozulmasından korkuyordu. Sonra dudaklarını dikkatle oynatarak konuştu. Biliyor musunuz Joseph, bu cevap sadece iyi ve zekice olmakla kalmıyor, aynı zamanda sizin karakterinizi, moralinizi ve prensiplerinizi de ele veriyor. Size defalarca söyledim ki ben artık dürüst bir burjuva oldum ve bundan böyle şiarınız da daha fazla kar. Başka türlü nasıl zevk alabiliriz ki? Bizim tüm Elise kardeşliğimiz aynı tanrıçaya ibadet ediyor. Biz olmazsak Louis Bonaparte, Strasbourg ve Bologna'da olduğu gibi bataklığa saplanırdı. Balo başladı. Louis Napolyon en iyi birliklerini gözden geçiren bir kumandan gibi yüzlerce mum ve kocaman gaz lambalarıyla aydınlatılan salonda yürüdü. Tüm davetliler karşısında dalkavukça eğildiler. Bonaparte'ın süt kardeşi Madame Cornu fazla kiloları ve heyecanı yüzünden adeta nefes nefese kalarak ev sahibesiyle konuşmaya başladı. Louis Napolyon bir Fransa imparatoruna yaraşır biçimde görkemli. sanırım uzun boyu, büyük birinci Napolyon'dan alamadığı özellikleri dengeliyor. Marie, Hortense Beauharnais'in sözleriyle cevap verdi. Başkan, 18 Brumaire'de tacı kapan birinci Napolyon'dan daha avantajlı. Çünkü Louis Napolyon onu yasal hakkı olarak isteyebilir. Orkestra Rigoletto'dan potpuriler çalmaya başladı. Birkaç tüccar Paris'e doğru yaklaşan kızıl tehlike üzerine sohbet etmek amacıyla sigara içme odasına geçerek küçük mozaik Cezayir masalarına toplandı. Onları özellikle kısa bir süre önce Lyon'da toplanan askeri mahkeme endişelendiriyordu. Güya 15 eyalette ayaklanma hazırlamaya çalışan genç dağ üyeleri yargılanıyordu. Birçok kez kan kaybettiği için bitkin düşen şu ayak takımının bizim için bir tehlike arz edeceğine ben pek fazla inanmıyorum dedi. Lyon tekstil kralı Vicomte Duval. Kısa bir süre önce ölen kayınpederinden Ron eyaletinin en büyük manifatura işletmelerini miras olarak almıştı. Polis olduğu sürece komplolar da olacaktır. Sanırım Büyük Foşe, Büyük İmparator'a böyle demişti. Ben genç dağı savunmuyorum ama provokasyonları da sevmiyorum. Sevgili Duval diye cevap verdi, başkentin en zengin bankerlerinden biri. Böyle bir düşüncesizliği sizden beklemezdim. Hatırladığım kadarıyla Lyon ayaklanmasını özellikle siz kurşunlarınızla bastırdınız. Ve bizi yine korkunç günlerin beklediğini düşünüyorum. Belki de ayaklanan cahillerin baltaları altında can vereceğiz. Kızgınlıktan deliye dönen bir cahilden daha korkunç bir şey yoktur. Kesin olan şu ki Fransa kanlı bir ayaklanmanın ön gününde. Baylar, izin verirseniz sizi Bay Romy'nin eseriyle tanıştırmak istiyorum. Banker kapağı kırışmış küçük bir kitap çıkardı ve vaaz okur gibi yavaş yavaş vurgulayarak okumaya başladı. Artık her yerde parola verilmiştir. Ardında büyük sosyal çatışmaya hazır olarak düşmanın beklemediği ne bir ağaç ne de çalı kaldı. Sigara içenler çevresine toplandı. Bazıları tembelce, bazıları ise öfkeyle kalın kahverengi purolarının ateşini canlandırıyor veya uçlarını koparıp kül tablalarına tükürüyordu. Güzel kokulu Havana purolarının arada bir canlanan közü, iyi bakılmış taralı sakalları, kısa ya da uzun bıyıkları, düz ya da kıvırcık favorileri aydınlatıyordu. Peki kurtuluş nerede? Diye sordu sigara içenlerden biri, dumanı içine çekip sonra da dışarı vererek. Askeri diktatörlükte diye yanıtladı finansör. Tamamen sağduyulu olan Romy'ye diyor ki, çağımızın sorunlarını ancak top çözer. Maalesef onu da Rusya'dan getirtmemiz gerekiyor. Rusya, şimdi 1814 yılı değil, bizim otomatik silahlarımız da yeterli diye bağırdı birisi. Romy'ye ayak takımının hangi gün ayaklanacağını söylüyor. Bu kalem ustası görünüşe göre toplumun tortusunu iyi incelemiş. Her şey 1852 yılı 2 Mayıs'ında başkanın tekrar seçileceği günde olmalı dedi anlamlı bir ifadeyle banker. Koyu mavi tütün dumanı odayı kaplamıştı. Herkes sessizce sigara içmeye devam ediyordu. Birden yüksek alaycı bir ses sükuneti bozdu. Burada kim beni gömmeye çalışıyor? Kapıda hindi gibi kabaran Louis Napolyon duruyordu. Duval güzel bir jestle hafif hafif yanan purosunu ağzından çekti ve Bonaparte'ın renksiz gözlerine kışkırtıcı bir şekilde baktı. Maalesef günümüzde hiçbir şey ebedi değil, özellikle de başkanlar. Anayasaya göre onların Elise Sarayı'ndaki ikamet süreleri ve ihtişamları sadece 4 yıl olabiliyor. Seçildikleri günden itibaren sona doğru giden kısa yolda ilerlemeye başlıyorlar. Çünkü yeni doğan her şey sürekli olarak olgunlaşıyor ve ölüme yaklaşıyor. Mükemmel bir cevap ama belli ki Vicomte birilerine kızmış. Jüpiter sen dargınsın demek ki haklı değilsin diye cevap verdi Bonaparte. Size işin aslını açıklayacağım. Bay Duval, benim lehime olan herkesin seçim hakkının yeniden verilmesi konusunda ısrar etmemden memnun kalmayan Düzen Partisi'ne üye. Her zaman dürüst bir cumhuriyetçi oldum ve bana güvenen halkın hakları için her tür mücadeleye hazırım. Hatırlatma cüretinde bulunacağım ama seçim kanunu kısa bir süre önce sizin de katkınızla değiştirildi, dedi Duval. Yırtıcı kuşlarınki gibi boş bakan, açık renk gözleri kinle parladı. Kavga etmeyeceğim sevgili Vikont. Siyaset pis bir zanaat. Ama ben halka hizmet ediyorum ve benim için onun refahı her şeyden daha önemli. Açıkça ifade edilen düşüncelere saygı duyduğumu söylemek zorundayım. Ben sizin dostunuzum. Alçaklık, Louis Napolyon'un tutarsız ve değişken karakterinin en belirgin özelliklerinden biriydi. Marie'nin evindeki balo ilk bakışta bugünlerde Paris'in diğer zengin ve nüfuzlularının verdikleri balolardan farklı değildi. Bankerler, borsa simsarları, sanayiciler ve hükümet başkanının özel ilgi gösterdiği oldukça fazla sayıda subay vardı. Cumhuriyetçiler ve demokratlar bir kenarda duruyorlar ve bayram eden bonapartistlerin arasında kendilerini güvensiz hissediyorlardı. Muhteşem yemekler, yüzlerce şampanya ve pahalı burgon şarapları insanların dillerini çözemiyor, onları birleştiremiyordu. Ama ev sahibesi Marie, bayanların sıkıldıklarını hissettiren yüz ifadelerinden ve bu karışık toplulukta eğlenilemediği konusundaki iğneleyici sözlerden hiç mi hiç endişelenmiyordu. Danslar ve oyun başladığında Kont Morney ile fısıldaşıp kısa bir süre sonra onunla birlikte salondan kayboldu. Tanrılar diye çırptı kısa parmaklı kalın ellerini Kont Morney. Yine bizi ede tıktınız. Sanırım Yunanlılar cehenneme bu adı vermişlerdi. Buranın her tarafında sadece oy sandıkları var. Senin gibi harikulade bir kadın bu ölü eşyalara neden bunca ilgi duyuyor? Sessiz olun Joseph diye fısıldadı yalvarırcasına Marie. Tanrı'ya karşı günah işlemeyin. Odanın ortasında başında büyük taç olan 1. Napolyon'un heykeli duruyordu. Şu anda heykelin dibinde solmakta olan menekşeleri, sonbaharın son günleri olmasına karşın Marie'nin bahçıvanları seralarda yetiştirmişlerdi. Yıllardır havalandırılmayan salondaki çiçek ve rutubet kokusu iğrençti, iticiydi. Eski şamdanlardaki mumların zayıf ışığı, duvarlarda asılı çok sayıdaki portreyi aydınlatıyordu. Askeri üniformalı ve fıraklı birkaç kişi başkanın etrafına toplandı. Evet dostlar, öbür gün 2 Aralık, Büyük Austerlitz Savaşı'nın yıl dönümü. 46 yıl geçti ama bugünün anısı hala her Fransızın yüreğini çarptırıyor diye başladı Louis Bonaparte. Biliyorsunuz ki tüm komplocular, yani komünistler, demokratlar, lejitimistler ve Orleancılar halkın gerçek iktidarını yok etmeyi, onun haklarını çiğnemeyi planlıyor. Kader, yüce ve özgür Fransa'nın çıkarlarını korumak için beni seçti. Ama eğer biz zaman kaybedersek, alçak düşman ayaklanacak ve halkın tüm kazanımları yok olacak. Tehlikeyi ortadan kaldırmak, isyancıları ezmek, yurdumuzu kurtarmak bizim görevimiz. Ya ölüm ya zafer. Öyle değil mi baylar? Başlangıçta duygusal ve etkili konuşan Louis Napolyon biraz sonra yalpalamaya başladı. Çevresine bakınıp yurttaşlarını süzdü. Marie onun her hareketini izliyor ve kendi kendine fısıldıyordu. Güçlü ol, korkma, cesur ol. Louis Bonaparte sanki yeniden canlandı. İşi ertelemek olmaz. Ulusal Meclis, Cumhuriyet'e karşı kurulan komplonun merkezi haline geldi. Tüm bu Kavanyaklar, Duvaller, Şangarniyeler, Tiyerler ve özellikle de kenar mahallelerdeki düzenbazlar henüz hazırlıksızken bir anda yakalanıp tehlikesiz hale getirilmelidir. Acımasız olalım. Yaşasın imparator diye bağırdı komplocular.